Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Haziran 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız. Bugün son konuğumuz ise savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Pentagon geriyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Arizona'da Türk pilotların F-35 eğitimini durdurduğunu açıkladı. Temsilciler Meclisi Türkiye aleyhinde bir tavsiye kararını onayladı. Türk dışişleri sert tepki verdi. Türk ekibine verilen eğitimin güvenlik gerekçesiyle kesildiğini açıklayan Pentagon sözcüsü Mike Anders, Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılmasından söz etti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararda da Türkiye'ye F-35 ile S-400 füze savunma sistemi arasında seçim yapması çağrısında bulunuldu. Ankara bu adımlara sert tepki verirken Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama geldi. Temsilciler Meclisi kararı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve bir takım suni milatlar konulması kesinlikle kabul edilemez. Bu arada bir başka haber Hürriyet gazetesinden aktaracağımız kabine toplanıyor, gündem F-35 başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Beştepe'de kabineyi toplayacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi ise S-400 ve F-35 gerilimi olacak. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Akar'a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak. Milliyet gazetesinin manşeti Londra-Pekin birleşiyor. Londra ve Pekin'i buluşturacak son parça olan Halkalı Kapıkule Demiryolu hattında imzalar tamam. 275 milyon avro Avrupa Birliği fonu kullanılacak. Projenin temeli 18 Temmuz'da Londra'dan Pekin'e ulaşacak tren yolunun önemli bir parçasını tamamlayacak olan hat ile Avrupa Birliği Türkiye Asya Demiryolu bağlantısı Avrupa standartlarına uygun olarak kurulacak. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak olan proje Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek yolunun da önemli bir parçası. Proje kapsamında Halkalı Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı saatte 200 kilometre hızla yolcu ve yük taşınmasına imkan verecek hızlı tren hattı inşa edilecek. Avrupa'dan gelen mal ve yükler İstanbul'a girmeden ülke içinde dağıtılabilecek. Projenin temeli 18 Temmuz'da Çerkezköy'de atılacak demiş Milliyet gazetesi. Bir başka haber bu gazeteden size aktaracağımız. Erken terhis sıkıntı olmaz başlığını taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda asker alma kanun teklifinin görüşmesine başlandı. Görüşme öncesi Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz askerlik süresini 6 aya indirecek ve bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getirecek teklife ilişkin AK Parti grubuna bilgi verdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle terhis olacak askerler nedeniyle özellikle sınır birliklerinde güvenlik zafiyeti yaşanacağı iddialarının gerçek olmadığını söyledi. Sabah gazetesinin manşeti CHP hukuku böyle kararttı. Bir özel haber var Sabah gazetesinin manşetinde. CHP'lilerin İl Seçim Kurulu hakimleriyle el ele İstanbul seçiminin kaderini değiştiren baskın görüntüleri ortaya çıktı diyor gazete. Sabah 31 Mart seçimi sonrası İstanbul'da oyların yeniden sayımını önleyerek milli iradeye darbe vuran işbirliğinin görüntülerini yayınlıyor. 2 Nisan akşamı oylar yeniden sayılırken İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve 2 üye hakim mesai bitmesine rağmen adliyeye geliyor. 5 dakika sonra İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da olduğu CHP heyeti adliyeye gelip itiraz dilekçesini veriyor ve jet durdurma kararı çıkıyor. Hakim Gürdal daha sonra emekliliğini istiyor demiş gazete. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Hollanda pedofili suç sayılmadı diyor Yeni Birlik gazetesi. Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı, Hollanda Adalet Bakanlığı'nın suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle yasaklamayı reddettiği pedofil el kitabı için mahkemeye başvuruyor. Hükümet ortağı Hristiyan Demokrat Parti ile muhalefetteki Sosyalist Parti ve Özgürlük Partisi yargı sürecine destek vereceklerini açıkladı diyor gazetenin manşet haberi. Hemen üstte bir haber var. F-35 eğitimi sonlandırıldı. Gerekçe güvenlik başlığını taşıyor haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Todd Canterbury'nin hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurduğu bildirildi. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi Luke Üst Komutanı Tuğgeneral Todd Canterbury geçen Cuma günü Türk pilotları için operasyonel duraklama emri verdi. Komutan, komutanlardan beklediğimiz üzere güvenliğe odaklanıyor. Bu bakan vekili Patrick Shanahan'ın bakan Hulusi Akar'a gönderdiği mektuba aksi bir niyet taşımıyor değerlendirmesini yaptı. Türkgün gazetesinin manşeti Kıbrıs Türk'ü yalnız değil. Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutma çabalarının beyhude olduğunu, bölgenin tarihinde Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin var olmaya devam edeceğini söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Teğmen Caner Göngeli'nin adına Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikatta iniş için alçalmaya başlayan yolcu uçağının yaşadığı tehlike senaryosu işlendi. Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da izledi. Tatbikatın deniz safhası bugün yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince bu bizim egemenlik alanımızdır diyen bir Rum tarafıyla karşılaşıyoruz. Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız dedik ve yapıyoruz. Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz, biz de kazacağız dedik ve şimdi o safhadayız diye konuştu. Türkiye Gazetesi'nin manşeti İstanbul teyakkuzu. Bakanlar, iki partinin vekilleri, belediye başkanları ve il teşkilatları İstanbul'daki her seçmenle iletişim kuruyor. Cumhur İttifakı 23 Haziran İstanbul seçimlerine kilitlendi. AK Parti'nin 760 belediye başkanı ve il başkanı tam kadro sahada çalışıyor. Diğer illerden İstanbul'a gelen başkanlar hemşerileriyle temasa geçiyor. Bir kısmı ise bulundukları şehirden akraba ve dostlarına sosyal medya ve telefonla ulaşarak Binali Yıldırım'a destek istiyor. Yıldırım'a oy verenlere hali hatırı soruluyor. Farklı görüşten olanlara ve kararsızlara 31 Mart gerekçeleri anlatılıyor. MHP teşkilatları ve belediye başkanları da İstanbul'a çıkarma yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cuma günü İstanbul'da olacak. Hemşehri dernekleri, işçi işveren kuruluşları, kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla görüşecek. Akşam gazetesinin manşeti trafik suçu değil terör. Beşiktaş'ta 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü makas terörü İstanbul'da yine hortladı. Trafikte makas atan sürücü dur ihtarına uymayınca lastiklerine ateş açılarak durdurulabildi. Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan boş viski şişesi çıktı. Konya'da da magandalar trafiğin yoğun olduğu saatlerde 3 ayrı noktada drift yaptı. Bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası driftçiler trafik ekipleri tarafından yakalandı. Makas atarken yakalanan Özgür D'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi. 5010'ar lira ceza kesilen driftçiler de el konulan ehliyetlerini 2 ay sonra alabilecek. Cinayet kabul edilsin başlığı var. Beşiktaş'ta 3 çocukla beraber makasçı cinayetinde ölen Seyhan Özçelik'in kardeşi Rıdvan Akçil, bu kaza değil cinayet, hatta terör suçu sayılmalı dedi. Olası kasıt sayılmalı başlığı da var. Avukat Rezan Epözdemir, yargı bu kazaları bilinçli taksir sayıyor. Bunlar olası kasıt sayılmalı. Her bir ölüm için 25 yıla kadar hapis caydırıcı olur. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti gel de tutukla. Emperyalistler tükenen petrol kaynakları yerine Doğu Akdeniz'in enerjisine çökmek istiyor. Batı'ya taşeronluk yapan Rumların ahmaklığının kendi başına bela açacağına dikkat çekildi demiş Milat Gazetesi'nde.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Enes Polat hattımızda bizi bekliyor. Enes Polat, günaydın.
Günaydın abi Türkan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, başkent Ankara'nın hemen gündemini sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Erdoğan İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki çalışmaları, 23 Haziran seçimlerine yönelik çalışmaları devam ediyor ve gün içerisindeki programında yine TRT Haber olarak takip edeceğiz. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da, yine Kılıçdaroğlu'nun da programı gündemimizde olacak. Ayrıca bugün mecliste de önemli gündem maddeleri var. Özellikle de askerlik teklifinin mesaisi devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bunu yine başkent Ankara'da takip ettiğimiz başlıklar arasında yer alacak. Ayrıca ekonomide de yine bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasını bekliyoruz. Bu da yine haber takibimizde olacak olan başlıklar arasında yer alıyor. Yine başkent Ankara'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleştirilen Fethullahçı terör örgütüne yönelik davalar. İşte bu davalar kapsamında Kara Harp Okulu davasında, Akıncı Üssü davasında ve Polis Akademi davasında mütalaya karşı sanıklar son savunmasını veriyor. Yine Jandarma Genel Komutanlığı davası ve usulsüz dinleme davası da yine devam eden davalar arasında yer alıyor. İşte bütün bu FETÖ davaları da yine başkent Ankara'da takip edeceğimiz gündem başlıkları arasında yer alıyor. Ankara'da öne çıkan başlıkları aktardık. Sözü tekrardan size bırakıyoruz Arzucuk Doğan.
Enes Polat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi parlamento muhabiri Şerife Güzel. Şerife Güzel, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, iyi yayınlar.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündem hayli yoğun, manşetlerde çok farklı başlıklar var. Ama uzun süredir beklenen bir teklifi konuşarak başlayalım istiyorum. Milliyet Gazetesi'nde de bu konuyla ilgili bir haber var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlandı. Asker alma kanunu teklifinin. Bununla ilgili Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın AK Parti grubunda bilgi verdiği haberi var Milliyet Gazetesi'nde. Bu kanun teklifi görüşmeleri ne durumda, nasıl sonuçlanır, onu konuşarak başlayalım.
Biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı bununla ilgili bir ciddi çalışma yapmıştı. Birkaç ay öncesinde de duyurusu yapılmıştı. Sonra bu meclise sunulacak şekilde bir kanun teklifi metnine dönüştürüldü. Açıklamalar bayram öncesinde çıkması yönündeydi. Çünkü zorunlu askerliği 6 aya indiren ve bedelli askerliği de kalıcı hale getiren düzenlemeler içeriyor yeni askerlik sistemi. Dolayısıyla askerliğinde 6 ayı tamamlamış olan bütün er ve erbaşlar için de terhis söz konusu olacak ve bayram öncesinde bir beklenti oluşmuştu açıkçası. Fakat muhalefet partilerinden bazı itirazlar söz konusuydu teklifin içeriğiyle ilgili. AK Parti'de hani uzlaşma içinde çıkaralım, çok bir çekişme hali oluşmasın mecliste diye bunu bayram sonrasına bırakmıştı. Görüşmeler o çerçevede bayram sonrasına kaldı ve dün itibariyle başlayacağı duyurulmuştu. Muhalefetin itirazları daha çok Cumhurbaşkanı'na tanınan muafiyet yetkisiyle ilgili, oraya odaklanıyorlar. Başka konular olabilir ama bunun çok üzerinde durulmaması gerektiği yönde de bir genel kanı var. Fakat AK Parti içinde de bazı sorgulamaların yapıldığı ve bazı soru işaretlerinin hala tam olarak giderilmediği dün yapılan grup toplantısında ortaya kondu. Milletvekillerinin basına kapalı olan toplantıda edindiğimiz bilgiler yoğun olarak hani bütün terhisler bir anda olacağı için nöbet tutan asker sayısında bile çok büyük bir azalmanın olabileceği yönünde kaygılar dile getirilmişti. Milletvekilleri de bunu grup toplantısında gündeme taşıdılar ve bu sorunun cevabını istediler açıkçası. Hem İsmet Yılmaz'dan hem de grup başkanı olarak Naci Bostancı yönetmişti toplantıyı orada. İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından edindiğimiz bilgilerde bu teröristlerin çok büyük sıkıntı olmayacağı, zira zaten Türkiye'nin muharip gücü olarak şu an profesyonel şekilde operasyonları yürüten hem muvazzaf subayların hem de profesyonel olarak özel harekat timleri olarak görev almış ve çoğu daha çok profesyonel askerden oluşan, ücretli askerlerden oluşan ekibin hiçbir şekilde değişmeyeceği ve bu operasyonların da kesintisiz süreceği yönünde. Fakat geri hizmetlerde diye değerlendirilebilecek askerler, yani erbaşlar için daha çok söz konusu, bir sayı azalmasının söz konusu olacağı ama bunun da sıkıntı yaratmayacağı yönünde ifadesi oldu İsmet Yılmaz'ın. Fakat milletvekillerinin soruları biraz daha fazla ve edindiğimiz bilgiler de bunların biraz daha detaylı kamuoyuna açıklanması. Zira muhalefet partileri ya da toplumun değişik kesimlerinden buna ilişkin ciddi kaygılar dile getirildi. Bayram süresince de olsun, teklifin görüşmeleri ertelendiği zamanda da olsun, bunların iyi aydınlatılması ve vatandaşa doğru anlatılmasının önemine işaret etmişlerdi. Bu kapsamda akşam tekrar bir AK Parti grup toplantısı düşünülüyor ve bunun duyurusu milletvekillerine yapıldı. Akşam 21'de yapılacak genel merkezde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya katılacak. Bu bakımdan önemli. Yani yasanın görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı ama bu düzenlemeleri milletvekilleri Hulusi Akar'ın ağzından da duymak istiyor. Yani o soru işaretlerini giderme yönünde bir şey var, tavır var AK Parti grubunda. Bu da önemli çünkü Türkiye'nin gerçekten her zaman stratejik önemi yüksekti. Jeopolitik konumu çok önemliydi ama şu anda daha riskli ve daha gerçekten önemli bir pozisyon ve önemli bir gündem içindeyiz. Yani dünyanın sıcak bölgesi ortasındayız. O bakımdan milletvekillerinin bu eleştirileri ya da en azından getirilen bu kaygıların giderildiğini görmek hakları. Yani onu da gerçekten AK Parti grubunun, Millet Savunma Bakanı'nın detaylı şekilde izah etmesi gerekiyor. Çünkü deniyor ki Kıbrıs'ta 13 bin asker görev yapıyor ve bunun sadece 7 bini kalacak. Bunu milletvekilleri dün grup toplantısında dile getirmişler. Yani 7 bin asker kalacağı söyleniyor ve şu an Doğu Akdeniz olaylarından dolayı Kıbrıs'ta çok ciddi bir tehlike söz konusu. Yani tamam, geri hizmette olabilir. Yani işte hep söylenen patates soğan soyuyor, askerler mutfak işleri yapıyor, ne herhangi bir güvenlikle ilgili pozisyonları yok deniyor ama neticede şu söyleniyor: aynı zamanda bu birlikler belirli bir bölgeyi konuşlandırmış durumda ve bunların nöbet sistemi var. Nöbet tutacak asker kalmayacak bu şekilde diye ciddi bir eleştiri ya da kaygı dile getiriliyor. Bu akşamki toplantı o bakımdan önemli.
Peki bakalım ne şekilde sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. Dediğiniz gibi çok önemli bir gündemi var Türkiye'nin. İşte onunla ilgili ayrıntılar var. S-400 ve F-35'ler uzun süredir konuştuğumuz başlıklardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerilime sebep olan başlıklardı. Onunla ilgili gelişmeler var. F-35 uçaklarıyla ilgili eğitimlerin durdurulduğu bilgisi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. S-400'ler konusunda da artık bir kararın verilmesi gerektiği yönünde yine çağrılar yapılıyor. Onunla ilgili mektuplar geliyor. Milli Savunma Bakanı'na gelen bir mektup var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte konu iyice sıcak bir hale gelecek. Onu gösteriyor gelişmeler. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Türkiye ile ilgili biraz önce devam ettiğimiz konudan bakarsak, Amerika ile ilişkiler zaten bir süredir tırmanarak yükselen bir gerilim içeriyor. Her ne kadar Türk yetkililerin açıklamaları, oradaki temasları, diyalog kurulması yönündeki çabaları devam ediyor ise, en üst düzeyde bu temasın sürdürülmesi açısından başkanlar düzeyinde bir görüşmenin yapılması çok ısrarla talep ediliyor idiyse de, şu ana kadar bu konuda Amerika tarafından çok fazla bir yumuşamanın olmadığını gözlemliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Japonya'daki G20 zirvesinde bulunacak ve orada Trump'la bir görüşmesinde olabileceği ifade edilmişti. Bunun yalnız ayaküstü bir görüşme olabileceği gibi bir ifade vardı Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirmede. Dolayısıyla ne kadar içerikli olur ve ne kadar hani uzlaşmayı sağlayabilecek bir zemin bulunur, ondan çok emin değiliz ama Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin son 3-4 aydır özellikle S-400 alımının netleşmesiyle birlikte yoğunlaştığını herkes sonuçta izliyor. En azından bu işi takip eden kesimler açısından. Diğer taraftan Rusya'dan alınacak füzelere karşı Amerika'nın en büyük koz olarak ortaya sürdüğü F-35'ler konusu. Bu uçakların sisteminin kesinlikle NATO çerçevesinde olacağı ve S-400 füzelerinin gelmesi durumunda bunun kullanımının söz konusu olmayacağı yönünde ciddi bir tavır var Amerika'dan. Pilotlarımıza eğitimin durdurulduğu bilgisi var ve bunu AK Parti'ye, hükümete yakın kaynaklar da doğruluyorlar. Dolayısıyla bu zaten ön işareti olarak algılanmalı. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki restleşme boyutuna doğru giden bir ilişki süreci var. Haziran ayının sonu, Haziran-Temmuz başı, belki de Temmuz ortası S-400'lerin Türkiye'ye teslim edileceği tarih. Hı hı. Şimdi Haziran hep sıcak geçecek, sıcak geçecek deniyordu. Gerçekten bunun işaretlerini almaya başladık. Türkiye açısından çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü S-400'leri almıyorum deme şansı yok. Rusya zaten teslimatı yapacağını duyuruyor. Ve herhangi bir gecikmenin olmayacağı yönünde de yani aralıklarla, sık aralıklarla mesaj veriyor. Yani programda bir gerileme ya da değişim söz konusu değil, engelleme de söz konusu değil. Biz zamanında teslimatı yapacağız. Hatta erken teslimat bile gündeme gelmişti. Haziran sonunda
evet,
bile
belki. Nitekim yine öyle bir haber var. Anlaşmamızı etkilemez diyor, Rusya'nın açıklaması
Rusya
var.
Rusya kesinlikle etkilemez diyor, evet. Ve bu anlaşma çerçevesinde ben bu teslimatı yapacağım diyor. Türkiye'de Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili herhangi bir geri adımının söz konusu olmayacağını, bu konunun kapanmış bir konu olduğunu dile getiriyor. Amerika'da direkt bu konunun tamamen kapanması gerektiğini, yani Türkiye şunu dese bile ben bunu alayım ama kullanmayayım. İşte alayım ama başka bir ülkeye vereyim. Bunları da kabul etmediğini anlıyoruz Amerika'nın açıklamalarından. Onlar da direkt diyor ki bunu siz aldığınız anda ben bütün ilişkiyi keseceğim ve detayında da daha ağır yaptırımlar getireceğim diyor. Amerikalıların söylediklerine baktığınızda F-35 sisteminin S-400'le hiçbir şekilde uyumlu olamayacağı ya da birlikte yer alamayacağı yönünde. Türk yetkilileri S-400'lerin çalışma sistemiyle F-35'ler arasında herhangi bir bağlantının olmadığını söylüyor ama yani güvenlik açısından baktığınızda Türkiye'de aslında kendi açısından güvenlik materyallerini çeşitlendirmek istiyor. Yani bir kaynağa bağlı olmamak gerektiği stratejisi üzerinden hareket edildiğini düşünüyorum ama ne yazık ki sisteminiz NATO'ya uyumlu. NATO'ya entegre, ordunuz NATO'ya entegre. Hı-hı. Dolayısıyla NATO'ya entegre bir ordunun içinde sizin başka bir sisteme ait bir silahı ya da başka bir materyali kullanma şansınız ne kadar olabilir? O zaman o sistemden çıkmayı mı tartışmak gerekiyor? Yani Rusya'dan S-400 aldığınız takdirde ki Amerika'dan gelen açıklamalar Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılabilir hale geleceğine işaret eden izler taşıyor. Dolayısıyla bundan sonraki aşama Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması boyutu ve gerçekten Türkiye açısından bir kırılma noktası, çok da önemli bir dönüm noktası.
Evet, herkes olduğu yerde kararlılıkla duruyor anladığımız kadarıyla.
Tabii şu an için 3 kanat var, üçünde de bu kararlılık devam ediyor. Evet, evet. Yani geri adım atacak olan taraf Türkiye olacak olsa, Türkiye'nin tek başına geri adım atma şansı yok çünkü Rusya bu işi sonuçta anlaşma kapsamında sonuçlandırdığı noktada Türkiye buna hayır ben almıyorum deme şansına sahip olamayacak. O boyutu çoktan geçti. Yani parası ödendi deniyor. Ne kadar ödendi bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bu ödemeler yapıldı. Beyanlara dayanarak söylüyoruz. Karşı tarafta bu ödemenin karşılığında bir ürünü hazırladı, teslim edecek. Diğeri de diyor ki bu ürün geldiği takdirde ben de size kendi ürünümü vermeyeceğim. Ve daha da fazla yaptırımlar uygulayacağım diyor. Yani Türkiye açısından evet bir blok değiştirme boyutuna mı gidecek iş? Yani güvenlik uzmanları ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının bugünlerde tartıştığı konu aslında biraz da bu boyuta doğru gidiyor.
Evet, gerçekten yaz çok sıcak geçecek, öyle görülüyor. Tam da bu noktada yarın Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hem S-400 başlığı var, hem F-35 başlığı var, hem bir yandan süren pençe harekatı var. Bunların konuşulacağı bilgisi var. Bir de tabii ki yaklaşan seçimlerle ilgili seçim güvenliği başlığı da yine konuşulacak deniyor. Bugün gazete haberleri arasında bu var. Bu toplantıyı nasıl değerlendireceksiniz?
Toplantı kritik, gündem başlıkları çünkü çok önemli. Orada aslında Türkiye'nin önündeki bir başka konu da yine diğer gazetelerde de mutlaka vardır. Aslında Doğu Akdeniz tabii, konusu. Tabii. Yani güvenlik açısından çok önemli bir başlık ve gerçekten dünyanın ısınan gündemi orada şu anda ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Hı hı. Biraz önce dediğimiz yani hem askerlik sistemi bakımından ilgilendiriyor hem güvenlik stratejisi açısından hem de petrol arama faaliyetleri kapsamında ekonomik boyutuyla da ilgilendiriyor. Şimdi kabinenin gündeminde mutlaka güvenlik en önemli konu. S-400'ler alımı ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimatıyla ilgili programın durdurulacağı yönündeki beyanlar önemli. Bunlar çok önemli başlıklar. Yani seçim bir taraftan sıkışmış durumda. Yani 23 Haziran'a çok fazla bir zaman kalmadı. İstanbul seçimi aslında bütün bu çok büyük büyük başlıklar arasında gidilen bir seçim oldu. Yani yani keşke gerçekten tamamlanabilseydi ve Türkiye'nin gündeminden çıkmış olsaydı seçim konusu. Bu konular çünkü üzerinde hassasiyetle eğilmesi ve detay çalışma yapılması gereken ciddi konular.
Peki Doğu Akdeniz başlığına bakarsak ayrıntılarda neler var ve önümüzdeki süreçte ne gibi gelişmeler yaşanılıyor? Uzmanlar ne gibi öngörülerde bulunuyor?
Şöyle aslında Türkiye açısından değil bütün dünya açısından tabii. Doğu Akdeniz şu anda kritik ve kırılma noktası. Benim de izleyebildiğim kadarıyla orada hem Amerika'nın, İsrail'in ciddi bir hesabı var ama başka bir boyutuyla da aslında bakarsanız Çin ve Rusya'nın oluşturduğu ve yükselen bir başka bir hem ticaret savaşı yönüyle hem güvenlik yönüyle başka bir blok arayışı ve ortaya çıkan bir yapılaşması söz konusu. Çin'in özellikle Kuşak Yol projesini sürdürüyor olması ve bununla ilgili yaptığı temaslar ve attığı adımlar Amerika açısından çok ciddi bir sorun. Yani iki kutuplu dünya nezdinde baktığınızda Amerika kendisini tek kutup olarak görürken karşısında yükselen bir Çin ve Rusya bloku görüyorsunuz. Bu yani görünürde direkt bir karşılık karşıya gelinmiş savaş durumu olmasa da bir takım olaylar olduğunda baktığınız zaman Amerika'nın karşısında görünmeyen aslında bir Rus ve Çin bloğu var. Yani Suriye'de bu nasıl oldu? Esad'ın bugüne kadar yıkılmayışının arkasında bu destek söz konusuydu. Diğer taraftan baktığınızda Amerika'nın direkt müdahale etmek istediği bütün ülkeler için bu bloğun aslında geri planda bir desteğinin söz konusu olduğunu ve artık Amerika'nın yenilmez tek güç olmadığının bütün dünyaya gösterildiğini bir şekilde izliyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz bu güçlerin savaşının belirgin bir şekilde artık sıcak savaşa doğru gidebileceği boyuta geldi. Güvenlik uzmanlarının da dile getirdiği, siz de mutlaka konuklarınızla bunu tartışıyorsunuzdur. Gerçekten bir kıvılcımın yetecek boyutta bir gerginliğin orada olduğu yönünde. Yani o da Türkiye, doğrudan Türkiye'yi ilgilendirecek olan çok çok önemli bir başlık ve yani gerçekten Allah korusun bir dünya savaşına yol açabilecek gelişmeler söz konusu olabilir deniyor.
Peki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tabii tam da bu noktada iki önemli siyasi gizli toplantı var. Önümüzdeki süreçte Haziran ayı içerisinde 14-15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidecek. Orada bir toplantı var. Orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le belki görüşebileceği, bir araya gelebileceği beklentisi var. Bir de sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi G20 Liderler Zirvesi, o da Haziran sonunda 25-26 Haziran ya da 28-29 Haziran'da gerçekleşecek bir zirve. Orada da yine liderlerle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu zirveleri nasıl değerlendireceksiniz? Bütün bu sorunların çözümü tartışılması konusunda.
Biraz önce dediğimiz nokta bunlar aslında yeni dünya düzeni oluşturulmak istenirken güçlerin birbirini hani konumlandırması açısından önemli. G20'de Türkiye'nin bir büyük etkinliği oldu bugüne kadar. Fakat diğer taraftan baktığınızda Rusya ve Çin bloğunun gerçekten bütün dünyadaki yeni oluşumlar açısından, yeni stratejiler belirlenmesi açısından çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni, en azından yeni platformlar oluşturuyorlar ve artık oranın aktörleri biraz daha farklılaşıyor ki Türkiye'de bugüne kadar o platformlar içinde bu mevcut ve boyun eğilen düzenin değişmesi gerektiği mesajını veren bir ülke. Yani Cumhurbaşkanı'nın sürekli geçmişe dönük baktığınızda Birleşmiş Milletler'de verdiği hep bütün mesajlar neye dayanıyor? İşte dünya beşten büyüktür. En son söylemi buydu. Bugüne kadar sadece beş ülkenin karar veremeyeceğine ilişkin bu Güvenlik Konseyi üyeliğinin değişmesi ve kalıcı olarak, yani sadece orada geçici üyelik olarak değil, oy kullanma hakkına da sahip olması gerektiği diğer ülkelerinde. Bu yöndeki talep ve düşüncelerini yüksek sesle dillendirdiğini geçmişten beri hepimiz hatırlarız. Dolayısıyla Türkiye gibi kendini güvenli gören, kendine güvenen ve güvenmeye başlayan ülkeler açısından bir ciddi itiraz söz konusu. Baktığınızda Avrupa Birliği'nde de aslında eskisi gibi Amerika ile tam örtüşü bir ne güvenlik anlayışı, ne ekonomi anlayışı, ne de ticaret anlayışı söz konusu. Yani orada da ciddi bir kırılma var. Avrupa Birliği'nden doğrudan bir aykırı ses gelmemekle birlikte, örneğin İran'a yapılacak ambargo ile ilgili Amerika ciddi bir ambargo uyguluyor. Avrupa Birliği baktığınızda orada İran'la ayrı bir anlaşma yoluna gidip ticareti devam ettirme kararlılığını ortaya koyabiliyor. Aynı şekilde Çin konusunda Huawei ile ilgili biliyorsunuz Amerika'nın koyduğu bir ciddi şey var. Karar var, ambargo var ama baktığınız zaman Avrupa ülkelerinde bunun çok destek bulmadığını görüyorsunuz. Yani Avrupa biraz daha ılımlı mesajlarla ortanın bulunması ve ideoloğun sürmesi çabasında bulunuyor ama sonuç itibariyle her ülke artık kendi çıkarını sadece bir yere bağlı olmaktan öteye taşımak istiyor. Bu anlamda yani G20 zirvesinde verilecek mesajlar önemli, yapılacak görüşmeler önemli. Türkiye'nin de hem kaynak çeşitliliği hem dediğimiz gibi platformlarını çeşitlendirmesi çok doğal ve bundan sonraki süreçte aslında olması gereken zorunlu bir durumu işaret ediyor. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seyahatleri önemli, orada yapacağı temaslar önemli. Tabii bunların hepsinin bir içerideki de gücünün olması gerekiyor. Yani o bakımdan da iç siyaset bizim önümüze geliyor. Yani içeride dediğiniz gibi işte kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısında alınacak bir kararla siz bunu yurt dışında başka bir platformda savunabileceğiniz yeni bir stratejiye dönüştüreceksiniz. O bakımdan hani hem içeride bir birlik ve bütünlükle alınmış kararlar olması, hem diyelim ki iktidardaki partinin gücünü koruyor olması... O yüzden mesela İstanbul seçimleri çok bağlantılı gelmiyor ama yani düşündüğüm zaman bir taraftan da Türkiye'de seçimi kaybetmeye başlamış bir iktidar görüntüsünün dünyada da çok önemli bir kırılma yaratabileceği de bir gerçek.
Peki evet, o zaman biraz da seçim gündemine bakalım.
Yani şimdi seçim o yüzden
çok temeli... çok önemli tabii ki. Sadece İstanbul gibi görünüyor ama İstanbul değil aslında. Çok anlamları olan bir seçim olacak, öyle
tabii,
değil mi?
Tabii, yani şimdi İstanbul'u kaybetmek sadece İstanbul'u kaybetmek olmaz hiçbir parti açısından. Yani şu an CHP İmamoğlu'yla bir kazanma psikolojisini elde etmiş oldu ve kazanabileceğini görmüş oldu. Onlar için önemli bir kazanımdı bu. Ama AK Parti açısından da şu görüldü: İstanbul'u kaybetmek sadece İstanbul'u, bir şehri kaybetmek değil. Bu çerçevede bakıldığında bunun için çok önemli. Bunun için çok yoğun bir çaba harcanıyor ve sadece belediyeyi kazanmak, oradaki hizmetlerin bir elden, yani kendi istedikleri elden yürütülmesini sağlamak değil, Türkiye'de iktidarın tartışılır hale gelmesini önleyecek bir aşama olarak görülüyor. Yani siyaset çevrelerine bakıldığında bu kesinlikle Türkiye'nin tartışılacağı bir siyaset platformu. Yani AK Parti açısından da AK Parti'nin herhangi bir şehri kaybetmesi değil, AK Parti'nin güç kaybetmesi olarak algılanacak. Dolayısıyla AK Parti de buna yol açmak istemiyor. O yüzden bütün gücüyle seferber oluyor. Yani Sayın Binali Yıldırım'ın baktığınızda programlarına, yani bir önceki seçime göre oldukça yoğun ve gerçekten gece gündüz demeden yoğun bir koşturması var. İşte haberlere yansıyor. Bütün illerden özellikle hemşeri dernekleri ve hemşeriler üzerinden etkileşim kurulmaya çalışılıyor. AK Parti'nin işte bütün Türkiye'deki 800 küsur belediyeden 700 küsuru kendilerinde belediye başkanlarına İstanbul'a çağırdılar ve bu çalışmaları birebir yürütün diye. Normalde İstanbul'daki hemşeri yoğunluklarına göre illere görev vermişlerdi ve ilk 22'ye giren illerin milletvekillerine ve oradaki belediye başkanlarına ağırlıklı İstanbul'la ilgili çalışmaları söylenmişti. Fakat bu hafta Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına bu talimat gitti ve yani 20 kişi ise de 20 kişiye ulaşmaları, ev ev gezmeleri ve hemşeri yoğunluklarının olduğu bölgelerde çalışma yapmaları istendi. Şimdi belediye başkanları bu hafta o çalışmayı yapıyor. Bir sonraki hafta içinde hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Binali Bey'in artık biraz daha miting havası içerebilecek böyle kapalı yani kapalı toplantılar ya da kalabalık vatandaş buluşmalarıyla programlarını sürdüreceği söyleniyor.
Ama bu konuda Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. Miting programı olmadı.
Miting densin istemiyorlar. Çünkü AK Parti mitingin çok fayda getirmediği, hatta biraz daha da zarar verdiği yönünde bir kanaate sahip. Strateji ekibi de bunu böyle öngörüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na da miting yaptırmıyorlar. Bayramda bile hatta herhangi bir toplu bir şey programı olmadı. Adı miting olmayacak ama sonuçta yine bir vatandaş buluşması, belki bir en azından genel kamuoyunu etkileme açısından bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Daha doğrusu öyle bir planlama var.
Peki bir de 16 Haziran Pazar gecesi bir buluşma var. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında gerçekleşecek bir tartışma diyelim, bir buluşma. Bunu da bütün kanallara açık şekilde yapacaklar. İsteyen televizyon kanalı yayınlayacak bu tartışmayı. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Beklenen, gerçekten uzun yıllar sonra ilk kez olacak bir tartışma ve herkesin buna odaklanacağını düşünüyorum. AK Parti'ye gittiğimizde bununla ilgili ciddi bir beklentinin oluştuğunu da gözlemliyorum açıkçası. Herhalde CHP kanadında da böyledir diye düşünüyorum. Şöyle ki yani gerçekten uzun yıllardır hiçbir lider adayı ya da seçime girmiş herhangi iki adayın karşı karşıya geldiği bir tartışma programı olmadı. Ne kadar karşı karşıya gelirler? Tabii ki o canlı yayın olacağı için onu çok kimse fazla öngöremiyor. Ama daha çok projelerin konuşulacağı bir stabil bir pozisyonda da gidebilir. Karşılıklı birbirini suçlayacak yani bir çok hararetli tartışma boyutuna da gelebilir. Yani insanın olduğu yerde canlı yayında varsa bu tür olasılıklar her zaman söz olabilir. Konusu. Ama şöyle Binali Bey'in geçmiş deneyimi ve psikolojik olarak da kendisinin hani rahat bir hali var. O nedenle AK Parti kendisine çok güveniyor. Yani Binali Bey'in bu rahatlığı hem esprili hali hem kendine güveni ve o özgüvenli halinin başarıyla çıkacağını gösterdiğini söylüyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha hani gerilim halinde olacağı yönünde bir beklenti var AK Parti kanadında. Onlar nasıl bir şey koyacaklar onu çok fazla bilmiyorum. Ben yani CHP ile çok yakından takip açısından bilgim olmadığı için söyleyemem bir şey. AK Parti kendileri açısından kazançlı olacağını düşünüyor. Çünkü gerçekten belki de bu işin izleyenleri açısından yani oyu verecek olan İstanbullular ama izleyecek olan tüm Türkiye olacak programı ve belki de Ankara daha çok izleyecek. Yani izleyicisi Ankara'da, seçmeni İstanbul'da bir program olabilir. Ankara daha çok meraklı ve bu tartışmanın sonucunun da seçimi çok etkileyeceği düşünülüyor. Ne kadar etkiler onu bilmiyorum. Yani oy verme düzeyinde etkiler mi? Onu etkileyecek boyutta bir gelişme olur mu?
Göreceğiz.
Yani onu göreceğiz ama.
Şimdi bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı var. %3'lük bir seçmen kesimi var. Ona etki etmeye çalışıyorlar. İki aday da o kesime etki etmeye çalışıyor diyor. Ve o geceki performansları bu %3'lük seçmen kesimini ne kadarını alabilecekleri, işte yarı yarıya mı bölüşecekleri yoksa tamamını mı bir adayın alacağı konusunda önemli bir gösterge olacak diyor. Kararsız seçmenler, onların etkilenmesi konusunda çok önemli bir program olacağını, belki de seçimin kaderini etkileyebileceğini söylüyor Abdülkadir
Selvi. İşte bizim Ankara'da gördüğümüz hava ve verilen hava bu aslında. Seçimin kaderini etkileyebilecek gibi veriliyor ama vatandaş nezdinde ne kadar aslında bu etkin onu bilmiyoruz. Yani onu ayrı bir ölçümlemeyle bakmak gerekiyor.
Yani çoğunluk kararını vermiş midir aslında?
Yani şunu görebiliriz. Yani birinci seçimde oy veren herkes aslında kararını vermiştir. Dolayısıyla AK Parti açısından da CHP açısından da verilmiş bir oy var. Çünkü aynı adaylarla gidiliyor. Aynı seçmenle gidiliyor. Seçmen etkileşimi Yani kendi içinde bir etkileşim olacaksa olacak ama yeni bir seçmen dahil olmadığı için değişim söz konusu değil. Yani herkesin durduğu bir yer var. Aldığı da bir oy var. Bunun üzerinden gitmek gerekiyor. Yani ortada önce başlangıçta 30 binler civarında, sonra 13 bin küsura düşen bir fark var. Hı hı. Dolayısıyla şimdi kendi seçmenini toparlaması önemli. Bundan alınmış oydan kaybetmemesi önemli. Üzerine de konulabilecek, sandığa gitmeyen seçmeninden kendisine gelebilecek bir oy varsa bunu sağlamak.
Evet, çok önemli bir yayın olacak. 3 saat bir arada olacak adaylar, benim ayrıntılarını dinlediğim kadarıyla. Ardından da bu adayların performansları gazeteciler tarafından tartışılacakmış. Uzun soluklu da bir yayın olacak anladığımız kadarıyla. Bakalım sonuçları ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet, gündemdeki maddeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Oradaki son gelişmeleri merak ediyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, son durum hepimizi yakından ilgilendiriyor. Sizdeki bilgiler neler? Sözü size bırakıyoruz.
Teşekkür ederim. Doğu Akdeniz'de sular bir kez daha ısındı. Rum yönetiminin bütün Doğu Akdeniz kendisininmiş gibi davranması bir yana, bölgede başka birinin de, özellikle Türkiye'nin de, Kıbrıs Türklerinin herhangi bir faaliyetine tahammül gösteremeyen bir noktaya ulaşmış durumda Rum yönetiminin politikaları. Öyle ki Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında yapmakta olduğu çalışmaları bile uluslararası hukuka aykırı ilan edip yasa dışı olduğunu tüm dünyaya satmaya çalışan bir diplomatik yöntem izliyor Rum yönetimi. Geçtiğimiz haftalarda Fatih gemisi Kıbrıs açıklarına gelip bölgede araştırmalara, sondaja başlamış idi. Bu nokta tam olarak Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içerisindeydi. Ama Rum tarafı buna bile tahammül gösteremeyerek Türkiye'yi uluslararası topluma şikayet etmeye çalışmıştı. Hatta Fatih personelinin yasa dışı olarak iddia ettiği faaliyetleri nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmak için girişimde bulunduğu da yetkililer tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde, bu hafta başında Rum basına yansıyan iddialar, Fatih gemisinin 25 personeli hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı yönündeydi. Türkiye'nin buna tepkisi sert oldu. Özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şayet bu iddialar doğruysa bizim için hükmü ve geçerliliği yoktur açıklamasında bulundu. Türkiye kendi uluslararası hukuktan doğan hak ve çıkarlarını savunmak için her türlü adımı atacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın açıklamasında bulundu Hami Aksoy. Tabii yalnızca Türkiye'den değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de buna tepkiler vardı. İlk olarak Başbakan Ersin Tatar yazılı bir açıklama ile Rum kesiminin bu tutumuna tepki gösterdi. Ersin Tatar, eğer ortada bir haksızlık, hukuksuzluk, bir hırsızlık varsa bunu yapar Rum kesiminin kendisidir dedi. Kıbrıs Türklerini yok saymaya, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok saymaya, Türkiye'yi ve Türkiye'nin haklarını yok saymaya kimse cüret edemez, kimse bunu yapamaz. Biz kendi haklarımızı korumak için her türlü adımı Türkiye ile beraber atmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Açıklamalar ardı ardına geldi. Dün de yine şehit Caner Güngel'i arama kurtarma tatbikatı vardı. Kara bölümünü izledi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve hemen arkasından tatbikatın kara bölümünün bitişinde gündemi değerlendirdi. Özellikle enerji denklemiyle ilgili olarak öteden beri Rum tarafı tek yanlı adımlar atarak sürekli ortamı gelmişti. Biz de kendilerini sürekli uyarmıştık. Eğer tek yanlı adımlar atmaya devam ederseniz biz de kendi haklarımızı korumak için uluslararası hukuka uygun ve mütekabiliyet esasına dayalı olarak kendi adımlarımızı atarız. Şimdi bu noktaya geldik işte dedi. Geçmişte sürekli Rum tarafını uzlaşmaya çağırdık ama bir türlü yanaşmadılar. Görünen o ki Rum yönetimi Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü bu coğrafyada enerji denkleminden dışlama politikası gidiyor dedi Mustafa Akıncı. Bu ama özellikle coğrafyaya aykırıdır dedi. Türkiye ve Kıbrıs Türk'ü ezelden beri bu coğrafyada var olmuştur. Bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Ve hiçbir adımı atmaktan geri durmayacağız, çekinmeyeceğiz. Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye'nin haklarını korumak için elimizden gelen tüm adımları atacağız açıklamasında bulundu. Son durum özellikle Rum yönetiminin Afrodit yatağında çıkan yaklaşık 40 milyar dolar değerinde olduğu iddia edilen doğalgaz rezervi ile ilgili olarak yapılan bir anlaşmadan kaynaklanan bir gerilimi görüyoruz. Amerikan firmasıyla yaptığı anlaşma revizyonunda Rum yönetimi 18 yıl boyunca toplamda 9 milyar dolara ulaşan bir gelir elde edeceğini açıkladı. Rum Enerji Bakanı Lakrotipis'in yaptığı açıklamaya baktığımızda aslında burada bir başka uluslararası hukuka aykırı durum olduğunu görüyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler'in de altını özenle çizdiği gibi adadaki ve adanın etrafındaki doğal zenginlikler adanın her iki toplumuna ait. Her iki toplumunda bu zenginliklerde eşit ölçüde hakkı var. Dolayısıyla eğer Rum kesimi bu şekilde devam eder ise, tek yanlı adımlar atıp tek yanlı anlaşmalar yapmaya devam ederse burada önemli bir uluslararası hukuka aykırı durum oluşacaktır ki zaten şu anda mevcut durumda böyle bir durumu görüyoruz. Kaldı ki Rum tarafı yalnızca bununla da yetinmiyor. Sadece enerji denkleminde değil ki, örneğin İsrail, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerle yaptığı anlaşmayla başta Tamar yatağındaki doğalgazı Avrupa'ya taşımak üzere İsmet adı verilen son derece ütopik bir projeyi de en azından memorandumunu imzalamışlardı. 2000 kilometreden daha uzun bir boru hattıyla önce Güney Kıbrıs'a, oradan Girit'e, oradan Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya gidecek. Aslında hiç de rantabl olmayan ve tamamen diplomatik olarak, politik bir yatırım olarak değerlendirilebilecek bir projenin de iyi niyet anlaşmasını imzaladılar. Bu da aslında Rum yönetiminin bölgede enerjiden daha çok bir takım politik kazanımlar elde etmeye çalıştığının önemli bir göstergesi. Bölgedeki enerji savaşlarında Rum yönetimi bir yandan kendine yer edinmeye çalışırken bir yandan da yanına Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumda bir takım farklı ülkeleri yanına alarak Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk'üne karşı farklı bir politik üstünlük sağlama çabası içerisinde ki son adımlarından bir tanesi de Fransa'ya bir deniz üssü verilmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı yönündeydi. Rum basınına bu haberler yansısa da ne yalanlama geldi ne doğrulama geldi bu haberlerle ilgili. Çünkü 1959 ve 60 anlaşmalarına göre aslında adada Türk tarafı olsun, Rum tarafı olsun, üçüncü ülkelerle bu tarz askeri anlaşmalar yapamaz. Bu uluslararası hukuka doğrudan aykırı. Hem 59 hem 60 anlaşmaları açık bir biçimde ihlal ediliyor. Çünkü bu anlaşmalara göre ve 1960'ta kurulurken yazılan anayasasına göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın yalnızca 3 tane garantör ülkesi var. Bunlar İngiltere, Yunanistan ve Türkiye. Dolayısıyla bu ülkeler dışında herhangi birisiyle bir askeri anlaşma yapmak, onlara üst sağlamak, askeri varlığının burada bulundurulmasına izin vermek, bunlarla askeri işbirliği içerisinde bulunmak uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal eder. Zaten büyük bir ihtimalle bu nedenle de kapalı kapılar ardında kotarılmaya çalışılan Avrupa Birliği şemsiyesi altında bu anlaşma aslında kendilerinin de uluslararası hukuka aykırı olduğu bilinciyle saklanmaya çalışmakta. Bakalım bu adımlar atılacak mı Rum kesimi tarafından. Ama önümüzdeki günlerde Rum kesimi eğer bu adımlardan geri durmazsa Doğu Akdeniz'de suların daha da ısınacağını söylemek mümkün ki Türkiye'nin de zaten öteden beri uluslararası topluma ve Rum kesimine yaptığı uyarılar karşılık bulmamış görünüyor. Zaten Türkiye'de artık Bu nedenle madem Rum kesimi tek yanlı adımlarda ısrar ediyor, biz de uluslararası hukuka dayalı olarak hem mütekabiliyet esası gereğince hem de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün bölgedeki hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atarız demiş idi. Neydi bu adımlar? Öncelikli olarak Türkiye filosuna iki tane sondaj gemisi katmıştı. Eskiden hatırlanacağı gibi Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi bölgede sismik araştırmalar yapıyordu. Ama bundan sonraki adım ise sismik araştırmalar neticesinde potansiyel taşıyan alanlarda keşif ve sondaj çalışmaları, kazı çalışmaları yapılmasıydı. Fatih sondaj gemisi adanın batısında çalışmaya başlamıştı. Önümüzdeki ayda Yavuz sondaj gemisi gelecek ve adanın 80 kilometre açıklarında yine Türkiye tarafından Türkiye kıta sahanlığına dahil olan bölgede sondaj çalışmalarına başlayacak. Türkiye özenle bunun altını çiziyor. Türkiye hem Kıbrıs Türkü'nün hem de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını ve çıkarlarını korumak için hiçbir adım atmaktan çekinmeyecektir. Türkiye'yi bu denklemin dışında tutmaya çalışan herkes de atacağı adımlar karşılığında buna uygun cevabı alacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle enerji temeline dayalı, hidrokarbon kaynaklarına dayalı haftanın gündemi böyleydi.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'le Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İstanbul çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 26, Amsterdam sağanak yağışlı 17, Atina az bulutlu 30, Bağdat sıcak 42, Berlin az bulutlu 30, Kiev az bulutlu 32, Lefkoşa az bulutlu 32, Londra hafif yağmurlu 17, Madrid açık 26, Mekke sıcak 43, Moskova yağmurlu 28, New York açık 23, Paris hafif sağanak yağışlı 19, Pekin gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Roma sisli 31, Saraybosna açık 33, Viyana açık 33 ve Zürih açık 19 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın 12 Haziran 2019 Çarşamba tarihli makalesini sunuyoruz. F-35 muhatabımız Trump. Yok Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu bilmem ne yardımcısının yardımcısı şöyle demiş. Yok Pentagon'dan yarbay rütbeli şahıs bunu açıklamış. Dıdısının dıdısı adamların açıklamaları maalesef Türkiye'de manşetlere taşınıyor. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri bürokrasisiyle işi yok. F-35'ler konusunda da muhatabı düşük seviyedeki bu bürokratlar değil. Mektup geldi, Türkiye bitti. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubu bayramda ses getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ultimatum, büyük tehdit. İkincisi Johnson mektubu. Bu başlıklar aslında doları hareketlendirmeye yönelikti. Erdoğan Davos'ta one minute dedikten sonra da benzer manşetleri her yerde görmüştük. Ne oldu? Türkiye'ye bir şey mi oldu? Battı mı? Hukuki gerekçeler hatırlatılacak. Bazı bilgileri aktaralım. Türkiye F-35'lerin 570 parçasını 2020 yılına kadar üretecek. Programın 9 ortağından birisi. 100 uçak alacak. İlk 1 milyar dolarda ödendi. Yüzlerce sayfadan oluşan anlaşma metni var ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası da orada duruyor. 1. Türkiye hukuki olarak programdan çıkartılamaz. 2. F-35'leri Türkiye'ye vermiyorum da diyemez. Ankara'daki kaynaklar, Shanahan'ın mektubunun hukuki bağlayıcılığının olmadığının altını çiziyorlar. Milli Savunma Bakanlığı, Pentagon'a cevabi mektubu en kısa sürede gönderecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafının iddialarına tek tek ve açık cevaplar verilecek. F-35 anlaşma metnindeki hukuki gerekçelerin altı çizilecek. Astığım astık. Ama diyeceksiniz ki bunlar hikaye. Karşınızda Amerika Birleşik Devletleri var. Trump gelir gelmez iklim anlaşmasından çekilmedi mi? Vergi koyarım dedi, koydu. Kaldırırım dedi, kaldırdı. Bir anda İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tanımadığını ilan etti. Bunları yapan F-35'leri de Türkiye'ye vermeyebilir. F-35 anlaşmasını da yırtıp atabilir. Geri adım atılmadan dik duruluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ilk defa bir ülke geri adım atmıyor. Ulusal çıkarlarımı gözetmek zorundayım diyor. İçimizdeki Amerikalılar hala inanmasa da. Milyon kez ve en üst düzeyde yapılan açıklamalar ortada. S-400 anlaşması bitti, alıyoruz. Türkiye rüyasında görüp bir gecede S-400 almaya karar vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarını devreye sokabileceğini, F-35 satışının iptal edilebileceğini biliyordu. Ortada S-400'ler yokken, stratejik ortak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıklarını hatırlamakta da fayda var. Madem stratejik ortağız, neden en çok ihtiyaç duyulduğu anlarda Patriotlar, Süper Kobralar ve İHA'lar verilmedi? Washington için stratejik ortaklık, tek taraflı ve sadece Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına hizmet etmek midir? Neden Amerika Birleşik Devletleri çekiç güçten beri PKK'ya her türlü desteği veriyor? Suriye'de PKK-YPG devleti kurmak için varını yoğunu ortaya koyuyor? Türkiye bu kadar önemli olduğu için mi FETÖ hazır kıta bekletiliyor? Örtülü ambargoların hala devam ettiğini de unutmamak lazım. Make Türkiye Great Again. Darbe girişimi sonrası Türkiye her konuda yerli ve milli stratejiler oluşturdu. Savunma sanayiden terörle mücadeleye, beyin göçünden ithal ikamesine kadar. Bu gözden kaçırılmamalı. S-400 alımı da bunun bir parçası aslında. Teknoloji transferi ve ortak üretim şartı gelecekteki kapasitemizi artıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ve dikkat çekici adımlar atıyor. Her şey Türkiye'nin büyük güç olabilmesi için. Tam da bu yüzden Batı medyasının hedefinde. Ya Trump F-35'leri verin derse? Shanahan'ın mektubu marjinal medyayı ziyadesiyle memnun etti. İşin garibi hepsi sözde Amerikan karşıtı, sözde ulusalcı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye aleyhindeki açıklamaları en çok da onları memnun ediyor. Nasıl bir ironiyse artık. 35 yıldır PKK terörüyle bizi kim uğraştırıyor? Enerjimizi, moralimizi dip yaptırıyor. FETÖ hala nerede? Japonya'daki G20 zirvesinde çok önemli görüşme var. Erdoğan-Trump buluşmasından çıkacak sonuçları beklemek lazım. Katsa yaptırımları içinde eften püften olanları da var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunları 6 aylığına erteleyebiliyor. Hadi en kötüsü oldu diyelim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tamamen gözden çıkartabilecek mi? Türkiye olmadan Atlantik olur mu? Washington'da bunları hesap etti mi? Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın 12 Haziran 2019 Çarşamba tarihli makalesini sunduk.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Siyasette, dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Çok önemli gündem maddeleri var tabii ki Türkiye'nin dış siyaset gündeminde. S-400 meselesi, F-35 meselesi, Doğu Akdeniz, Suriye'de İdlib ve olası bir göç dalgası aslında gündemin en önemli maddeleri. S-400 ve F-35'leri sorarak başlamak istiyoruz sohbetimize. Şimdi S-400'leri, F-35 F-35'leri sizinle her buluşmamızda öyle çok konuşuyoruz ki ama
maalesef Türkiye'nin gündeminden de düşmüyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni köşeye sıkıştırmanın bir enstrüman haline geldi.
Aynen öyle. Şimdi bayramdan beri yaşanan önemli gelişmeler var. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Sedat Ergin çok güzel özetlemiş. Bir kere geçen perşembe günü bayram tatili içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a gönderdiği bir mektup var. Eğer Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alırsa Türkiye diyor, bu mektupta F-35 savaş uçağı programından çıkarılacak Türkiye diyor. Ardından Temsilciler Meclisi'nin, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin önceki gün Türkiye'nin S-400 alım kararını kınayan ve bir yaptırım kararı öngören bir tasarısı oy birliğiyle kabul görüyor. En son yaşanan gelişme ise Arizona'daki Luke Hava Üssü'ndeki F-35 eğitimi gören Türk pilotların programının sona erdiği yönünde bir bilgi. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendireceksiniz?
Yani sizin de dediğiniz gibi çok sıkça konuşmuş olduğumuz bir konu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni özellikle son zamanlarda köşeye sıkıştırmanın en büyük enstrümanı haline geldi. S-400'lerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin hassasiyeti sadece Türkiye'ye yönelik değil, Çin'i kuşatmaya yönelik olarak Hindistan'ın da S-400 alma projesine şiddetle karşı çıkıyor. Malumunuz olduğu üzere o bölgede de Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'la Çin-Pakistan ikilisine karşı bir ittifak içerisinde. Dolayısıyla almasını asla istemiyor. Ben önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik açığındaki en büyük sıkıntı olan hava savunmasındaki açığı kaldırmak maksadıyla S-400'leri Anadolu coğrafyasına konuşlandıracağını düşünüyorum. Ama burada dile getirmemiz gereken asıl önemli husus Amerika'nın ortaya koymuş olduğu savların hakikat ile zerre-i miskal ilişkisinin olmadığıdır. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? S-400'lerin radar sistemleri F-35 uçaklarının bazı sırlarını ele geçirebilir. Şimdi o zaman F-35'lerin sistem anlamında ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesi olarak mı bu cümleleri okumak lazım? Yoksa Baltık Denizi üzerinde yani Latvia, Litvanya gibi ülkelerin bulunduğu coğrafyada NATO'ya ait her türden F tipi uçaklar Rusya'nın hemen yanı diplerinde S-400'ü kullanırken hiçbir sıkıntı olmaması, keza yine Suriye coğrafyasında S-300 ve S-400'lerin faal iken İsrail'e ait F tipi uçakların F-35'ler de dahil olmak üzere sürekli olarak Suriye üzerinde hava sahasında uçuş yapması Amerika'nın ortaya koymuş olduğu savların kendisiyle çeliştiğinin en önemli göstergesi. Bir diğer husus ise F-35 sistemleri ile S-400 sistemleri aynı operasyon sahasında görev yapmak üzere kurgulanmış sistemler. Yani bir taraftan tayyareyi uçuracaksınız, diğer taraftan da o tayyareyi etkisiz hale getirecek sistemler. Ayakkabı neyse bağcığı budur, diş macunu neyse diş fırçası budur. Bunlar birbirinin mütemimmin birbirini tamamlayan cüzleri. S-400'lerle F-35 sistemleri de doğası gereği biri uçak, biri uçak savar, biri uçak, biri hava savunma sistemi olduğundan dolayı uçak savar yanlış oldu. Bunların zaten aynı operasyon sahası içerisinde görev yapmalarından daha doğal bir şey yok. Dolayısıyla aynı operasyon sahasında aynı gökyüzünü paylaşmayacak ise bunun çok anlamlı olmadığını bildiği için Türk tarafı ısrarlı bir şekilde teknik bir komite kuralım, olmadığını ispatlayalım sözü Amerika'da Pentagon tarafından kabul görmedi. En sonda benim yaklaşık bir haftadan bu yana dillendirdiğim, tarihte 1964 yılındaki Johnson'ın mektubuna çok benzer ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaptırımlarla tehdit etmek, Amerika Birleşik Devletleri ile 1950'li yıllardan bu yana yürümüş olduğumuz yaklaşık 70 yıla yakın bir süre içerisinde bir arpa boyu bile yol alamadığımızın en güzel göstergesi. Bu anlamda ben özellikle Soğuk Savaş'ın sona erdiğinden bugüne Amerika ile ortak bir kötüyü bulmakta, yani yaklaşık 1990 yılından bu yana ortak bir kötüyü ortaya koymada sıkıntılarımızın olduğunu, dolayısıyla asıl sıkıntının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu farklı bakıştan kaynaklandığını söyleyebilirim. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin o mektubun içerisinde ve farklı ağızlardan bir NATO üyesi İttifak ülkesinin S-400 alması şeklindeki başlayan sözlerin gerçekle, hakikatle, samimiyetle zerre kadar alakasının olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bir NATO üyesi ülke 40 yıldan bu yana terörle mücadele ederken Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne 40 binin üzerinde tır dolusu silah yardımı yapılması, bu silahlar ile daha dün Tel Rifat bölgesinden yapılan atışlarda bir Mehmetçiğimizin yine şehit verilmesi, asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabını vermesi masa üzerinde en önemli husus. 4 Haziran 2018 yani bir yıl önce Münbiç'teki PKK'lı unsurların 90 gün içerisinde bölgeyi boşaltacağına dair Amerika Birleşik Devletleri tarafından yazılı olarak akt olunmuş olan anlaşmaya rağmen ki Pompeo tarafından bizzat imzalanmıştır. Bugüne kadar Münbiç'in içerisinden bir PKK'lının bile gitmediğini, Fırat'ın doğusundan Amerika'nın çekileceğini söylemesine rağmen çekilmek bir yana bulunmuş olduğu konumunu daha da tahkim edici birçok harekette bulunması, Amerika Birleşik Devletleri ile kısa vade içerisinde Suriye'nin kuzeyinde ya da Doğu Akdeniz bölgesinde bir takım sorunlarla karşı karşıya geleceğimizin en güzel ispatı. Şimdi burada iki alternatif var. Ya Türkiye'nin savunma siyasetini Amerika Birleşik Devletleri'nin çizmiş olduğu yolda Amerika'nın çizdiği siyasete eklemlenen bir siyasete dönüştüreceksiniz. Ya da kendi çıkarlarınız doğrultusunda kendi siyasetinizi ortaya koyup Amerika'nın siyasetiyle ortaklaştırmanın Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek ne yapılabilirin cevabını arayacaksınız. Amerika ile geçen uzun bir süre içerisinde Amerika'nın ortaya koymuş olduğu siyasete eklemlenen bir siyasette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kazandığı hiçbir şeyin olmadığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla F-35'ler eğer Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye verilmeyecek ise bunun bu noktadan sonra siyaset tarafından çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu bizim için aynı zamanda F-35'lerin ömür devri dediğimiz 25-30 yıl süresince Amerika'ya olan bağımlılığımızı azaltır. Dolayısıyla Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın sözleriyle konuyu dillendirmek gerekirse hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyor ya, oradaki gibi bizim için bir Amerikan bağımlılığından kurtulmanın ilk adımı olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken yine 1914 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir önceki varsılı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun çoluğunun çocuğunun cebinden harçlık olarak topladığı, yardımlaşma kampanyası düzenlediği ve almış olduğu 2 adet deniz kuvvetlerine ait dreadnought sistemindeki 2 zırhlı, bunlardan bir tanesi Reşadiye, diğeri Sultan Osman, İngiltere'ye parasının tamamı son kuruşuna kadar ödenmesine rağmen Türkiye'ye verilmediğini biliyoruz. Hatta gemileri almak için İngiltere'ye giden Hamidiye kahramanı Rauf Bey, gemilerin Türkiye'ye gelmek için kömürlerinin parasının dahi İngiltere'ye verildiğini bildiriyor. Ve daha sonra Churchill tarafından verilen bir deklarasyonla Ağustos 1914'te gemilerin İngiltere tarafından müsaade edildiğini, el koyulduğunu söylendi. Bu bir eşkıyalık düzenidir. Ama 1914 yılında uluslararası tahkim gibi hakkınızı arayabileceğiniz ticaret mahkemeleri yoktu. Türkiye bugün F-35'lerle ilgili yatırmış olduğu 1 küsur milyar dolarlık parasını uluslararası tahkimde arkasını bırakmamalı ve buradan tasarruf edeceği yaklaşık 9 küsur milyar dolarlık parayı da kendi milli tayyare sistemi olan TFX projesine ve jet motorlu silahlı insansız hava araçları projesine aktararak Türkiye'nin kendi kendine yeterli olacak hava kuvvetlerinin yaratılmasında önemli bir adımı atmalıdır diye düşünenlerden.
Peki bakalım gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Şimdi yine sizinle çok çok konuştuğumuz bir konu ama yine ısınmış bir gündem maddesi Doğu Akdeniz. Doğu, evet. Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. Biz biraz önce TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraş'tan da son gelişmeleri öğrendik. Orada da artan bir gerilim var. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aslında gerginliği artıracak adımları var. Orada, evet, sondaj yapan Türk gemisindeki çalışanlara bir uluslararası tutuklama kararının çıkarılması son yaşanan gelişme. Doğu Akdeniz'de gelinen son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Önümüzdeki günlerde, yıllarda neler olabilir?
Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları burada ortaya çıkartıldıktan hemen sonra Avrupa başta olmak üzere ne kadar kan kokusu ve petrol kokusunu almış karteller varsa bu bölgeye doğru bir hücum içerisine giriştiler. Ama sorunun ben sadece hidrokarbon yataklarıyla sınırlı olmadığını da açıkçası söylemek isterim. Niçin? Çünkü bu münhasır ekonomik bölge tek taraflı olarak Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail tarafından ilan edildikten ve Doğu Akdeniz gaz formu oluşturulduktan sonra Türkiye'ye bırakılan alan Türkiye'nin İskenderun Limanı ile Akdeniz Limanı'na hapsedilmiş bir Doğu Akdeniz'i öngörüyor. Biz bu hatayı 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 12 adalarla ilgili konuda sessiz kalarak bugün Ege Denizi'nde hatamızın bedelini çok yoğun bir şekilde ödüyoruz. Neredeyse Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gemilerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin donanmasına bu bölgede hiçbir manevra alanı bırakmayacak şekilde kara sularının 12 mile çıkarılması ile ilgili Yunanistan tarafından ikide bir de konu gündeme geliyor ve Türkiye 6 mil olan kara sularının 12 mile çıktığı takdirde bunun bir savaş sebebi sayacağını Ege Denizi'nde uzun bir zamandan bu yana dillendiriyor. Niçin bu noktaya geldik? İşte 1940 yılında, 40'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 12 adalar İtalya üzerinden Yunanistan'a geçerken kılını bile kıpırdatmayan siyaseti aradan geçen 80 yıl sonra hala bizim siyaset geliştirmemizi Ege'de engelliyor ve bizi sıkıntıya sokuyor. Aynı sıkıntıyı Doğu Akdeniz'de asla kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla sadece olaya hidrokarbon yatakları açısından bakmamak lazım. Bir diğer husus, bu çok önemli, bizi dinleyenler açısından açığa kavuşturulması gerekiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Interpol aracılığıyla Fatih sondaj gemisinde bulanlarla ilgili uluslararası yakalama kararı zerre kadar uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Çünkü münhasır ekonomik bölgeler uluslararası deniz hukuku sözleşmesinde devletlerin karşılıklı olarak anlaşmasıyla alakalı olduğunu açık bir şekilde duyuruyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında münhasır ekonomik bölgenin akt olduğuna dair herhangi bir belge bulunmadığı halde bu bölgelerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğu iddiasından yola çıkarak Fatih sondaj gemisinde çalışanlar hakkında yakalama kararı çıkartmanın hukuksal bir temeli yok. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi kıta sahanlığı olduğunu yıllardan bu yana koordinatlarıyla Birleşmiş Milletler'le paylaşan bir devlet olarak bu bölgede sondaj çalışması yapan ExxonMobil gibi uluslararası şirketlerin çalışanlarıyla ilgili bir Interpol kararını pekala çıkartıp pekala uluslararası ortamda buranın çalışanları hakkında yakalama kararı çıkartabilir. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak çıkartmış olduğu bu karar bu noktadan, bu zaviyeden çok anlamlı değil. Bir diğer husus ise yine bunu katılmış olduğum programlarda da ısrarlı bir şekilde dillendiriyorum. 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne girmek istediğinde Türkiye şu suali sordu. Londra Anlaşması'nın hükümleri doğrultusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izni olmaksızın başkaca bir ülkenin çatısı altında faaliyet gösterecek şekilde bir birleşmeye gidemez şeklinde mealen söylüyorum. Londra Anlaşması'nın çok açık bir hükmü var. Niçin Londra Anlaşması'nda rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ve Menderes bu anlaşmanın hükümleri içerisine bunu koydular? Şunun için, çünkü Makaryos'la birlikte ve daha sonra Kıbrıs'taki darbeyle birlikte 1974 yılının hemen öncesinde ada tıpkı Girit'te olduğu gibi bir enosis, yani ana kara olan Yunanistan'la birleştirilme hayaline ket vurulmak için Londra Anlaşması'nda açıkça Yunanistan ismi zikredilmeksizin başkaca bir ülke ile birleşemez şeklinde açık hüküm var. Şimdi Avrupa Birliği'ne baktığınızda Avrupa Birliği sınırları belli olan, parlamentosu olan, yargı sistemi olan, bağımsızlık marşı olan, para birimi olan, kendi bayrağı olan bir uluslararası ölçekte bir devlet. Ve Rum yönetimi maalesef bu Londra Anlaşması'nın hükümlerine rağmen Avrupa Birliği'nin bir parçası haline getirildi. Ve Türkiye şu suali sordu. Siz Avrupa Birliği'nin hukukunu hangi toprak parçası üzerinde uygulayacaksınız? Öyle ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye kabul etmeseler de bir durum söz konusu. Bunun üzerine Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'ne ve Türkiye'ye şu taahhüdü verdi. Acquis communautaire, yani ben Avrupa Birliği hukukunu, egemenliğini sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi toprakları üzerinde uygulayacağım. Şimdi sizin vermiş olduğunuz bu akit, anlaşma ortada dururken bütün Kıbrıs sizinmişçesine buralardaki münhasır ekonomik bölge üzerinde hak sahipliği iddia etmeniz, sizin 2004 yılında benim egemenlik hakkım sadece Güney Kıbrıs Rum yönetiminde sınırlı olacaktır şeklinde vermiş olduğunuz akdin tamamen dışındadır. Dolayısıyla bu iki şarttan dolayı bu yakalama kararının ciddiyet ile hiçbir alakası yoktur. Ama Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu hususları mutlak surette yapmak isteyeceklerdir. Çünkü ben 3 yıldan fazla Yunanistan'da farklı sebeplerle bulunmuş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki, Züğürt Bezirgan eski defterleri kurcalarmış. Yunanistan bugün Almanya ile olan 1930'lu yıllarda, 40'lı yıllardaki 2. Dünya Savaşı'na dair savaş tazminatını konuşuyor. Ve hatta maliyenin içerisinde bulunan Yunan maliyesindeki altınların Hitler tarafından çalındığını ve tazmin edilmesini söyleyecek kadar aciz ve uluslararası ortamda kendisini komik duruma düşürecek açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla 80 yıl öncesi altınlarının peşine düşen, savaş tazminatının peşine düşen, olmayan tazminatların peşine düşen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu züğürtlemiş, bütçesi iflas etmiş haliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kuşkusuz bu alanda ortadan kaldırmanın, buradaki etkisini azaltmanın yöntemleri konusunda açıklamalar yapacaktır. Ama şunu unutmamak lazım ki Fatih sondaj gemisi de, yakın bir zaman içerisinde Yavuz sondaj gemisi de kudretli Türk donanmasının kontrolü altındadır. Bu bölgede Yavuz'a karşı ya da bu bölgedeki gemilerimizde çalışan işçilere karşı, mühendislere karşı, çalışanlara karşı en ufak bir çılgınlık, bu işin bütün bedelinin 1996 yılında Türk bayrağını direkten indirmeye çalışan Rum'la aynı akıbeti paylaşacak şekilde Rum tarafına kesilmesinin de çok önemli bir parametresi ve başlangıç noktasını oluşturur.
Peki, evet. Buradaki gelişmeleri de tabii takip edeceğiz. Çok az bir süremiz kaldı. Suriye İdlib başlığı çok önemli. Orada Suriye'nin kuzeybatısında Nisan ayından bu yana tırmanışa geçen yoğun çatışmalar olduğu bilgisi var. Ve bununla ilgili de bir göç dalgası uyarısı geldi Birleşmiş Milletler'den. Tabii ki Türkiye'nin en hassas olduğu konulardan biri bu. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki gelişmeleri?
Yani Suriye'siz Suriye projesi ısrarlı bir şekilde Suriye'nin her coğrafyasında hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bölge tamamen sınırlarımız boyunca demografik anlamda bir sterilizasyona ve bir adeta soykırım diyebileceğimiz bir noktada temizlik harekatına onların perspektifinden tabi tutuluyor. Ve bu Suriye'siz Suriye projesinin bedeli de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ödettirilmeye çalışılıyor. Bugüne kadar sınırları içerisine 3,5 milyondan fazla sığınmacıyı kabul eden bu ülkenin İdlib kırsalında 2 milyon kişilik bir yeni göç dalgasını kabul etmesi mümkün değildir. Eğer bu kişiler, bu sığınmacılar çok daha zor durumda kalarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisine geçmek durumunda kalırlarsa Türkiye Cumhuriyeti bütün sınır kapılarını açarak İdlib sorunu dahil bütün Suriye sorununu Avrupa Birliği sorunu haline getirme noktasında adım atmaktan tereddüt etmeyecektir. Bu bir. İkincisi, bu bölgede bu bölgenin insanlarını çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeksizin bombalayarak Suriye sınırından Türkiye sınırına doğru ve Türkiye'nin içine doğru süpürmek bir savaş sebebidir. Uzun vade içerisinde değil ama en kısa zamanda eğer bu harekat rejim tarafından ve Rusya desteği tarafından icra edilmeye İdlib kırsalında devam ederse hiç kuşkunuz olmasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti diplomasinin bir gereği olarak sonuç alamaz ise İdlib kırsalında kendi coğrafyasındaki sosyal, ekonomik, demografik dengeleri korumak için mutlaka karşılığını rejime de gerekiyorsa Rusya'ya da mutlaka gösterecektir diye açıkçası düşünenlerdenim.
Peki, evet. Bunlar önemli konu başlıkları, ülkenin dış siyaset gündeminde yer alan, sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Programımıza katıldığınız için. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.